bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Giren Dağlar, Makedonya 1900. Necati Cumalı, Çağdaş Yayınları 4. Basım. 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Keli. Kitabın aldığı ödüller: 1995 Yunus Nadi Ödülü, 1995 Orhan Kemal Ödülü ve 1. Ömer Asım Aksoy Ödülü. Sevgili Necati Cumalı, nihayet okuyabildim Viran Dağları, muhteşem Zülfikar Bey'in destanını. Seni ilk gençlik yıllarımda şiirlerinle tanıdım. Sonra öykülerin. Sonra oynadığım, yaşadığım ve kimileri artık benim de bir parçam olan oyunlarınla. Şimdi Viran Dağlar'la ve yepyeni bir hayranlıkla romancı Necati Cumalı'yı tanıyorum. Makedonya'yı, dağlarını, ormanlarını, sularını, yağmurlarını, karını, o sevimli hayvanlarını, o yüce, o cüce insanın güzelim Türkçenle ne içten, ne akıcı, ne kadar dokunaklı ve de ne güzel anlatıyorsun. Bana yaşattığın büyük mutluluk için sana teşekkür etmek istedim. Çok yaşa, hep yaz. Sevgilerim, saygılarımla. Yıldız Kenter. Giriş. Tam kendine yaraşır bir görkemi vardı gelişinin. Makilikler arasından geçen keçi yolunun göl kıyısına indiği yerde, yüksek yapılı kır atı üstünde göründüğü zaman, buralardan biri, sıradan bir yolcu olmadığı hemen belli oluyordu. Yürüyüşünü akşam gölgelerinin uzayışına, karanlığın koyulaşmasındaki hıza ayak uydurarak ayarlıyor gibiydi atı. Batıya doğru uzayarak kaçan gölgelere yetişmek istiyorcasına hızlanmıştı. Görenlerin hep dedikleri, anlattıkları gibi, toynakları altında bastığı yeri geri geri iter, nallarıyla döver gibi. Adımları üstünde yüksele yüksele, her attığı adımda boynu biraz daha aşar, daha da aşacakmış gibi. Biliste'ye bir çeyrek saat yolu kalmıştı önünde. Keçi yolu, Biliste gölünün batı ucunda, Görce Elbasan şosesine çıkarak son buluyordu. Şosede bir kurşun atımı ilerledikten sonra sağa ayrılan toprak bir yol Biliste'ye giderdi. Köy görünmüştü. Günün son ışıkları yanıp sönerek dil dil uzuyor, kısalıyordu pencere camlarında. Gölün batı ucuna yaklaşırken sığındıkları karanlıklardan fırlayan bir yarasa sürüsü içine düştü atıyla. Sağını solunu saran yarasalar ağaç gövdelerine, dallara, kıyıdaki yıkık bir damın duvarlarına çarpa çarpa delice uçuşlarla oradan oraya atıyorlardı kendilerini. Arada içlerinden biri karnından soluyarak çarptığı yerde bir süre yapışıp kalıyor, az sonra tüylü karaltısıyla yeniden ortalarda çırpınıp duruyordu. Yarasalardan biri omzuna, biri elinin üstüne çarptı. Neredeyse sağ gözüne değecek kadar yakınından uçan bir yarasa atını huysuzlandırdı. Bir başka yarasa alnına çarpınca hayvan daha da sinirlendi. Tıksırdı, silkindi, sağa sola kaçarak, kuyruğu başıyla kovalayarak yarasaların saldırılarından kurtulmaya çalıştı. 40-50 adım böyle gittiler. Bir defne kümesinin yanında yarasaların çemberinden çıktılar. Yolunun üstünde aralarından geçtiği mısır tarlaları, bahçeler hep insansızdı. Bilisteliler karanlık basmadan evlerinde olmak için gün kavuşmadan bırakmışlardı kırlardaki işlerini. Biliste yolunda gördüğü, evine dönmekte sona kalan köylü, atından iki kurşun atımı ilerideydi. Atının çabuk yürüyüşüyle hızla kısalıyordu aralarındaki açıklık. Bilistelinin durdurduğu, dönüp kendisine baktığını gördü. İnce uzun bir adamdı. Bakışlarını üstünden ayırmadan merakla yaklaşmasını bekliyordu. O güne kadar hep içlerinden biri gibi rahattı Biliste'ye gelişlerinde. O akşam niçin geldiğini hatırlayınca adamın meraklı tutumundan tedirginlik duydu. Herkesin henüz sokaklarda kapılarının önünde olduğu bu akşam saatinde Biliste'de görünmesi sakıncalıydı. Oyalanmak için atının başını yolun sağında 4-5 adım içeride kalan bir çeşmeye çevirdi. Çeşmenin önünde atından indi. Bilis de Makedonya'nın göller bölgesinde, kendi adını taşıyan küçük bir gölün kıyısında 120 hanelik bir köydü. Sık erik elma bahçeleri, kireç badanalı duvarları, çatılarının kırmızı kiremitleriyle gölün kıyısına üst üste çekilmiş yeşil beyaz kırmızı üç çizgi gibi görünürdü uzaktan. Halkı Osmanlıların Balkanlara yayıldıkları yıllarda Müslümanlığı seçmişti. O gün bugün kendilerini Osmanlı bilir, Osmanlı padişahına bağlı sayarlardı. Küçük Bilisten'in dünya ile bağlantısı atla katırla sağlanırdı. Tek atlı arabası olan ancak 3-5 varlıklı kişiydi köyde. Haftadan haftaya 2-3 saat uzaklıkta Görce, Kastorya, Florina gibi kasabalara gidip dönenlerin anlattıkları çoğunlukla Bilistililere inanılmaz gibi görünür, günlerce dillerde dolaşarak köyün durgun yaşayışını çalkalayan önemli olaylar olurdu. İçlerinden birinin Florina'dan satın alıp getirdiği pilli el lambasını böyle karşılamışlardı ilk gördüklerinde. Atsız eşeksiz sadece ayak çevirmekle giden bisikleti de. Bilisteli uzun ince adamın adı Şaban'dı. 30'unda yoktu henüz. Daha delikanlılığında iki yandan açılmaya başlayarak seyrekleşen dik sarı saçları, çizgiler belirmeye başlayan yüzüyle 35-40 yaşı arası gösterirdi. Uzun yaz günü boyunca çalışmanın ağırlaştırdığı adımlarla mısır tarlasından dönüyordu. 1916 Ağustos'unun 26'sıydı o gün. 2 yıldır savaş vardı dünyada. Son aylarda atla gidilirse de 4-5 saat çekecek kadar yakınlarına sokulmuştu savaş. Bilisse'de değişen bir şey yoktu görünürde. Balkan bozgunundan sonra Osmanlı padişahından kopmuş Arnavutluğa bağlanmışlardı. Ayrımında oldukları bütün değişiklik Osmanlılar artık asker toplamıyorlardı köylerinden. Yeni devletleri Arnavutluğun bekçisi jandarması ise henüz görünmemişti. Dediklerine göre Arnavutluk'ta Esat Paşa geçmişti başa. Esat Paşa savaştan uzak durduğu için Bilisteliler de savaştan uzaktılar. Kimler ilerliyordu cephelerde, kimler geriliyorlardı, savaşla olan bilgileri hep kulaktan duyduklarıyla gelişiyor, değişiyordu. Balkan Savaşı'nda Osmanlı ordusunda erdi Şaban. Kumanova, Pirlepe'de, Manastır'da dövüştü. Kumanova'da yaşadıkları bozgun karabasandı hala. Sık sık rüyalarına girer, uykusunda terletirdi. Başlarında Zeki Paşa vardı. Silahları tamdı. Hem dinlenmiş hem de toktular. Saldıracak yerde 3 gün boş beklediler. Bölük subayları, tabur subayları Zeki Paşa'nın saldırı emri geciktiği için söyleniyorlardı. Genç subaylar haklı çıktı. Sırplar 3 gün içinde toparlandılar. Yeni birliklerle güçlenerek saldırdılar. Onlardaki toplar bizde yoktu. Bir gün içinde çökerttiler Şabanların tuttukları cepheyi. Top mermilerinden bir sağanaktı boşanan. Kollar, bacaklar, kopuk başlar savruluyordu havada. O kargaşa içinde kaç borusu duyuldu. Birbirlerini çiğneyerek, yaralılara, ölülere basarak kaçıyorlardı. Elinde mavzeri kendini kaçanlar arasında buldu. Kumanova istasyonunda üst üste yığılan vagonlar hatları kapamışlardı. Trenler işlemedi. Yaralıları atarak yaralı vagonlarına binenler, trenler kalkmayınca bir kez daha birbirlerini ite kaka indiler. Yaralıları çiğneyerek nereye gittiklerini bilmeden kaçmaya başladılar. Koşumlarını keserek koşulu topların atlarını atlayıp kaçanlar vardı. Şaban mavzer elde kaça kaç Pirlepe'de buldu kendini. Başlarındaki subaylar kaçanları Pirlepe Manastır yolu üzerindeki dağlık bölgede toparladılar. Tutuştukları yeni savaşta Sırpların elindeki 75 milimetrelik Fransız toplarının ateşine bir gün dayanabildiler. Kaçabilenler yine kaçtı. Şaban elden mavzerini bırakmadan kaçanlar arasındaydı. Subaylar yeniden toparlanmaya, düzene koymaya çalışıyorlardı manastıra doğru kaçanları. O kızıl kıyamette yerlerde yatan Sırbi Osmanlısı birbirine karışmış yaralılarla ölüleri çiğneyerek canlarını kurtarmaya çabalarlarken kendi gibi bir er gördü yanı başında. Arkana bakma kaç dedi ona. Kaç, görünmemeye bak. Ne bizimkilere ne Sırplara. Bir süre birlikte kaçtılar. Manastırdan öte bütün geçitleri iyi bilirdi. Arkadaşı bu savaş bitti, yenildik diyordu. Manastırda emirlerine uysak toplansak da boşuna. Zeki Paşa kırdırdı bizi. Onlar da bu Fransız topları bizim başımızda Zeki Paşa varken kazanamayız. Bu kez Sırp ordusu yerine dağları tutan Sırp Yunan çetecileri çıktı karşılarına. Kaçak erlerin avına çıkmışlardı. Gündüzleri gizlenerek, geceleri yol alarak 3 günde Arnavutluğa geçtiler. Arkadaşı Esat Paşa'ya teslim olmak için Elbasan yolunu tuttu. O 3 gün daha ormanlarda saklanarak ayaklarında tabanları patlamış, iple bağladığı, çarığa dönmüş postalları hala elinden bırakmadığı mavzeriyle Bilis'teki evine varabildi. 4 yıl geçmişti aradan. Bu savaştan köye ulaşan haberler değişikti. Osmanlılar geri gelecek diyenler de vardı. Osmanlılar buralardan sürüldü, bir daha dönüp gelemez, kalanları da gidecek diyenler de. Gerisinde ana yoldan bir atlının geldiğini duymak birden canlandırdı Şaban'ı. Her yanını uyuşturan yorgunluğunu unuttu, hayata döndü. Akşam serinliğini duyuyordu yüzünde. İlk bakışta yabancı biriydi atlı. Kim olduğunu çok çabuk tanıdı. Kır atı üstünde, omzunda çapraz mavzeriyle Goriçkalı Zülfikar Bey'di gelen. Bilisteli bir köylü için önemli bir olaydı Zülfikar Bey'in gelişi. Cesareti, yakışıklılığı, cömertliği, gönül serüvenleri, nişancılığı üstüne anlatılanlarla adı dillerde dolaşan ünlü bir kişiydi Zülfikar Bey. Durdu, ünlü Zülfikar Bey'in köye gelişini ilk gören olmanın gönül hoşluğuyla yüzü gülerek bekledi. Konukları yol kavşağına yaklaşırken seslenecekti ki kararsızlığa düştü. Savaş bölgesinden geliyordu Zülfikar Bey. 4 yıl önce kendi başına geldiği gibi. Kaçıyorsa Sırp Yunan çeteleri varsa ardında. Görünmek, tanınmamak isteyebilirdi. Sustu, durduğu yerde kararsız kaldı Zülfikar Bey'in çeşmenin başından atından indiğini gördü. Değirmenci Yakup Ağa gelip gittiğini duyardı. Gidip Yakup Ağa'ya gördüğünü söylemenin doğru olacağını düşündü. Hızlanan adımlarla yürüdü. Akşam yemeğine oturacakları sırada avlu kapılarının çalındığını duydu Yakup Ağa. Yer sofrasının başında bağdaş kurmuş, karısının kızlarının sofranın kurulmasını tamamlamalarını bekliyordu. Sesler gülüşlerle dolu eski yaz akşamlarını son yıllarda unutmuştu Bilisteliler. Dağ bayır yasalardan kaçanların oluşturduğu silahlı çeteler soyguncularla doluydu. Akşamla kapılarını kapayıp duvarları arasına sığındıkları ayrı ayrı kaleler gibiydi evleri. Çok olağanüstü bir durum olmadıkça kimse kimsenin kapısını çalmaz olmuştu. Kim olabilirdi gelen? Tanıdık bir el değildi kapıyı çalan. Sorularla dolu bakışları, ellerinde sofraya taşıdıkları ekmek yemek sahanları, daha başka öteberiyle ayakta durmuş, kim acaba diye kendisine bakan karısının kızlarının bakışlarıyla karşılaştı. Hayırdır inşallah diye mırıldanarak yerinden doğruldu. Karısı, hayırdır başka ne olur dedi. Kötülük için gelen bu saatte gelmez. Kadın iki el arasında çorba tası sofraya yakın duruyor, ayakta kuşağını düzelten kocasından ayıramıyordu bakışlarını. Tabancanı yanına al. Küçük kızları Zehra daha çabuk davrandı. Elindeki kaşıkları tuzluğu sofraya bıraktı, döndü ocağın sağındaki kapaksız gömme dolaptan tabancayı aldı babasına uzattı. Komşulardan biridir olsa olsa. Karısı çorba tası elleri arasında yüksek sesle düşünür gibi konuşuyordu. Çok iyi biliyordu ki şu yaşadıkları karışık günlerde bir Sırp, Yunan, Fransız jandarması ya da yaralı bir çeteci de olabilirdi kapılarına gelen. 19 yaşındaki Zehra savaşların yaşama sevincini karartmadığı bir dünyadaydı henüz. Ablası Cemile'ye bakarak belki Zülfikar Bey'dir dedi. Dışarıdan bekledikleri, bekleyebilecekleri tek konukları Zülfikar Bey'di. 3 gündür evlerinde, nerelerde kaldı, niye gelmedi, belki de bu akşam gelir diye sabah akşam sözü ediliyor, sevdiği yemekler hazırlanıyordu. Bir gelişinde yemeğin üstüne hurma tatlısı çıkarmışlardı. Zülfikar Bey, ömründe bu kadar lezzetli hurma tatlısı yemediğini söylemişti Yakup Ağa'ya. Kocasından bu övgüyü duyan kadın sevinmişti. Ondan sonra her gelişinde hurma tatlısıyla karşıladılar Zülfikar Bey'i. 3 gündür yeni kalaylı bir bakır tepsi dolusu hurma tatlısı mutfakta hazır bekliyordu. Zülfikar Bey'in adını duymak heyecanlandırdı Cemile'yi. Zehra gülerek izliyordu yüzünün nasıl sararıp solduğunu. Zar zor, belki odur diyebildi. Yakup Ağa kapıya yönelmiş, eşikte yeminilerini giyiyordu. "Zülfikar Bey'in vuruşu değil," dedi. Karısı Zehra'yı uyardı. "Tutsana babana feneri." Zehra elinde gemici feneriyle yaklaşırken açık duran kapı boşluğunu dolduran karanlık kapıdan avlunun derinliklerine doğru adım adım geri çekildi. Kadın, "Ben çorbayı mutfağa götüreyim bari, soğumasın," diyerek Zehra'nın önünden avluya çıktı, avlunun sağında kalan mutfağa geçti. Çorbayı tenceresine boşalttı, ateşe koydu. Kapıdan gelen konuşmalara kulak verdi. "Kim o?" Ağız tavanında yankılanan bir ses karşılık verdi dışarıdan. "Benim Yakup Ağa Şaban." "Kim Şaban?" "Hüseyin Hoca'nın oğlu Şaban, Sarı Şaban." Kadın rahatladı, tasalanmadan oturma odalarına dönebilirdi, ateşi külle örttü. Yakup Ağa kapıyı açmadan ince uzun boyu, iri Adem elması seyrekleşmeye başlamış dik sarı saçlarıyla görür gibi oldu Şaban'ı. Kapıyı açınca gözünün önüne nasıl gelmişse öyleydi karşısında. Sadece her zamankinden daha sabırsız, heyecanlıydı. "Kaç Şaban var bir listede, bire Yakup Ağa?" Sesini alamadım birden. Koşmuş ya da çok hızlı yürümüş olmalıydı. "Hayrola? Sana haber vermeye geldim." "Neyi?" "Zülfikar Bey'in geldiğini." Yakup Ağa haberi nasıl karşılaması gerektiğini hemen kestiremedi. Komşuların duyacağı kadar yüksek sesle konuşuyordu Şaban. "Yavaş söyle." Şaban alçalttı sesini. "Zülfikar Bey'i gördüm derim." "Benzetmeyesin." Şaban hiç beklemiyordu bu karşılığı. "Sen ne dersin bire Yakup Ağa? Var mı koca Makedonya'da Zülfikar Bey'e benzer başka bir adam? Sen gördün mü Makedonya'da ona benzer başka birini de böyle söylersin?" Yakup Ağa sözünü geri alır gibi. "Haklısın," dedi. "Nerede gördün?" "Bogredeç yolunda. Tarladan dönerdim, şoseden ayrıldım, bilisteye saptım. 100 adım attım atmadım, sanki bir soluk duydum arkamda. Döndüm baktım, kır atı üstünde o. Atı iki yana oynar altında, kişner soluğu bana kadar gelir bayırdan. Bilisteye sana konuk gelir sandım, seslenecektim. Baktım yol üstündeki çeşmenin başında, atından indi vazgeçtim." "Ne zaman gördün?" "Dedim ya, tarladan dönerdim. Bir çeyrek ya oldu ya olmadı." "Bilistenin gerisinde küçük bir bayır yükselir. Bayır Çamlık'tır. Yakup Ağa'nın yel değirmeni Çamlığı geçince tepede kalır. Göl kıyısındaki evine çok çok 700-800 adım çeker. Bogredeç şosesinde Biliste'ye ayrılan toprak yoldan az ileride bir keç yoluna sapınca kestirmeden değirmene varılır. Karısı yetişkin 2 kızı vardı evde. Her gelişinde önce değirmene uğramadan kapısını çalmazdı Zülfikar Bey. Değirmen kapalı olduğuna göre atının o kıvrak yürüyüşüyle 15 dakikada Şaban'dan önce kapısında olması gerekirdi. Neden gecikiyordu? Evine 5-10 dakikalık yolu kalmışken çeşmenin başında neden durmuştu? Atını evlerinin kuyusundan sulayabilirlerdi. Belki başka bir yere gitmiştir. Nereye gider bu gece karanlığında? Maazallah biri bir kurşun sıkacak olsa kurduğu pusudan. Çeşmeden bir çeyrek uzakta Sovlan bucağı vardı. Sovlan'a belki? Sovlanlılar Hristiyan. Hristiyanlar arasında da dostu seveni çoktur onun. Şaban'ın diyecek sözü kalmamıştı. "Ben sana haber vereyim," dedim de gerisini bilemem. İyi ettin. Yakup Ağa'nın kalabalık akşam saatinde köyde görünmek istemediği aklına geldi Zülfikar Bey'in. Gelişinin duyulmasını istemiyorsa değirmeninde oyalanıp gecenin ilerlemesini bekleyebilirdi. "Başka kimseye söyledin mi gördüğünü?" "Hiç söyler miyim bire Yakup Ağa? Bu günler her önüne gelene güvenilir günler mi?" "İyi etmişsin. Kimseye de söyleme." Mısır harmanları kaldırılıyordu. Çok sıcak geçmişti o gün. Rüzgar durmuş, değirmenin kanatları kımıldamamıştı. Çekinmek için bekleyen 3 yük mısır vardı değirmende. Çeteciler çalabilirlerdi. Akşam yemeğinden sonra dönüp değirmeni bekleyeceğini söylemişti karısına. Avludan odaya dönerken getirdiği haberi saklamayı, Şaban'ın değirmenin yakınlarında dolaşan bazı yabancılar gördüğünü söylemeyi düşünüyordu. "Ne olmuş Zülfikar Bey'e?" Karısı konuşmaları sırasında Zülfikar Bey'in adı geçtiğini duymuş, meraklanmıştı. Doğrusunu anlatmak zorunda kaldı. Yatsıdan sonra cemaat dağılıncaya kadar değirmende Zülfikar Bey'i bekleyeceğini söyledi. Gelirse alıp eve getirecek, yemeğini onunla birlikte yiyecekti. Dönüp gelmelerinden önce selamlıkta Zülfikar Bey'in yatağını hazır etmelerini tembihledi, evden ayrıldı. Küçük köylerde yaşayan kırsal kesim insanlarının eline pek az kitap gazete geçer. Önemli denecek okul eğitimi görmemişlerdir. Bilgilerini ilerletmek için okumak, daha başka kültür etkinliklerinden yararlanmak olanakları yoktur. Buna karşılık durgun yaşayışları içinde uzun uzun düşünebilecek zaman bulurlar. Günlük işleri çabuk biter, uzayan türden işleri genellikle düşünmelerine engel olmaz. Çift süren bir kır insanı ağır ağır ilerlemelerine, adım uyduracak öküzlerini izlerken bir yandan da düşünür. Odun yarar, harman kaldırırken de düşünerek oyalanır. Göğe, suya, karşısındakinin yüzüne bakarken, sesleri dinlerken hep sürdürür bu düşünme alışkanlığını. Bildiklerini hep bu yoldan düşüne düşüne edinir. Yalnız kaldıkça gün boyu gördüklerini, duyduklarını hatırlar, değerlendirir. Gördüğü bulut, yağmurun yakın olduğunu haber verir.